Milwaukee, Hill Yayınları, 1. Basım, Haziran 2000, Okuyan Şule Avcı.
Ayrım 15.
Genç kız gözden kaybolduğu zaman ana kendi kendine, arkadaş dedi. Ah yavrum, Tanrı sana bütün yaşamında iyi bir arkadaş versin. Çay içmek, yemek yemek için oturdular. Çoğu zaman kentten gelenlerin yüzünde çocukça bir şey bulunduğuna dikkat etmişti. Bu hoşnutlukla gülümsüyordu. Ancak gittikçe derinliğini duyduğu bu güven ve inanış karşısında sevinçli bir özgürlük duyuyordu. Onların yükselmesi, adalet hülyaları kendisini büyülüyor, avutuyordu. Onlar bu istekten söz ettiklerinde ana da bilinmez bir üzüntüyle yenilerek içini çekiyordu. Konuklar yaşam üstüne tartışırlarken birçok şey anlamaya başlamıştı. Onların gerçekten insan felaketinin kaynağını bulduklarını sezinliyor, onların düşüncelerini doğrulamaya çalışıyordu. Ne var ki ruhunun derinliğinde onların insan varlığını istedikleri gibi değiştiremeyeceklerine, bütün işçileri kendilerine çekecek güç sahibi olamayacaklarına inanıyordu. Herkes hemen o gün karnını doyurmak ister. Hiç kimse bugün yiyebileceği yemeğin bir hafta bile geri bırakmaya razı olmaz. Buna inananların sayısı elbette az olmamalıdır. Onun için bu adamlar sakalları ve çocuğunun yüzleriyle birlikte kendi gözünde birer çocuktular. Başını sallayarak yavrularım diyordu. Şimdi hepsi iyi, ağırbaşlı, akıllıca bir yaşayış ile zaman geçiriyorlardı. Hepsi iyilikte söz ediyorlardı. Bildiklerini bu uğurda harcamak için hiçbir çabadan geri kalmıyorlardı. Ama anlıyordu ki böyle bir yaşayış tehlikelerine bakmadan sevilebilir. İçini çekerek geriye, geçmişin uzun, karanlık, düz bir şerit gibi uzandığı zamanlara bakıyordu. Farkında olmadan bu yeni yaşayış için kendisine gerekli olan düşünce yavaş yavaş kafasına yerleşiyordu. Bir zamanlar kendisinin hiçbir şeye yararlı olabileceğini sanmıyordu. Şimdi birçok kişinin kendisine gereksinimi olduğunu duyuyordu. Bu yeni sevinçli bir duyguydu. Kendisine bir övünme duygusuyla başını kaldırıyordu. Fabrikaya aralıksız broşürler sokuyor, bir görev yapmaktan sevinç duyuyordu. Çok beceriklice birçok düzen düşünmüştü. Kendisini görmeye alışmış olan polisler artık ona dikkat etmiyorlardı. Yine de birkaç kez üstünü aradılar. Bu hep kağıtları dağıttığı günün ertesine rastlamıştı. Üzerinde tehlikeli bir şey olmadığı zamanlar muhafızların, ispiyonların kuşkusunu çekmenin yolunu bilirdi. O zaman onu durdururlar, yoklarlardı. Onlar ararken bu işlemin kendisine karşı bir aşağılama olduğunu iddia eder, memurlarla kavga çıkarır, sonra onları utandırıcı, becerikliliğinden gurur duyarak giderdi. Bu onun hoşuna gitmeye başlıyordu. Ve Sovçikov'u yine fabrikaya almadılar. Bir keresecinin yanına işçi olarak girdi. Sabahtan akşama dek sokaklarda direkt odun tahta yüklerine eşlik edip dolaşıyordu. Ana hemen her gün kendisini görüyordu. Bir çift kara at titrek ayaklarını toprağa sıkıca dayayarak basardı. Bunlar kemikli, yaşlı hayvancıklardı. Başları yorgun, üzgün bir halde kımıldar, solgun yüzleri yorgunluktan kırpışırdı. Arkasında ya titrek, ıslak bir direk ya da uçları gürültü çıkaran bir yığın tahta uzanırdı. Bir yanda yuları tutmadan Vesovçikov, pis kılıksız ayaklarında çizmeler, şapkası kulaklarında biçimsiz bir odun parçası gibi yürürdü. Hiçbir şey görmemek için gözlerini yere diker, başını sallardı. Atları herkese çarpar, arabalara çarpar, çevresinde kocaman arılar gibi sövüntüler dolaşır, o hiç başını kaldırmadan, aldırış etmeden, gürültülü bir biçimde ıslık çalmayı sürdürür, atlarına haykırırdı. Andre'nin elinde bir broşür ya da yabancı bir gazetenin son bir sayısını okumak üzere toplandıklarında, Vesovçikov gelir, hiçbir söz söylemeden, bir iki saat dinlenir. Okuma bitince delikanlılar bir uzun tartışmalara girişirlerdi. Evden en son o çıkardı. Andre ile yalnız kaldıklarında mazlum bir duruşla ona bir takım sorular sorardı. Hepsinin içinde en suçlusu kim? Küçük Rusyalı şaka ederek ilk önce bana geliniz diyen adam oldu. Binlerce yıl geçti. Onun için ona karşı dargınlık beslemek gerekmez. Ya zenginler, iktidar sahipleri, bunları savunanların hakları var mı? Küçük Rusyalı başını ellerin arasına alıyor, bıyıklarını durmadan vuruyor, insanların yaşayışlarından bayağı açık sözcüklerle uzun uzun konuşuyordu. Ancak bu sözlerden bütün insanların suçlu olduğu sonucu çıkıyordu. Bu da Vesovçikov'un hoşuna gitmiyordu. Kalın dudaklarını güçlükle ısırarak başını sallıyordu. güvensizlik gösteren bir davranışla işin böyle olmadığını söylüyor, üzgün hoşnut olmayarak gidiyordu. Bir defasında hayır dedi, bu işlere mutlaka bir takım suçlular bulmak gerekir. İşte sana söylüyorum, bütün yaşamı yabani otlarla kaplanmış bir tarla gibi acımadan büsbütün alt üst etmelidir. Ana söze karıştı. İsa'yı sizden söz ederken böyle demişti. Ve Sofçikov biraz sustuktan sonra durdu. İsa'yı mı? Evet, ne kötü adam. Herkesin davranışlarını göz hapsinde bulundurur. Sorular sorar. Bizim sokağa pek sık geliyor. Pencerelerimizi dikizliyor. Ve Sofçikov yineledi. Pencerelerinizi mi? Ana yatmıştı. Konuşanın yüzünü görmüyordu. Ne var ki pek ileriye gittiğini anladı. Küçük Rusyalı uzlaştırıcı bir şekilde atıldı. Bu sokağa gelmesinin, pencerelere bakmasının ne önemi var? Demek ki boş vakti çok, dolaşıyor. Delikanlı boğuk bir sesle bağırdı. Hayır, dur bekle. İşte suçlu. Andre sordu. Suçlu mu? Budala olmak mı? Delikanlı karşılık vermeden çıkıp gitti. Küçük Rusyalı örümcek ayağına benzeyen ufak ayaklarını sürüyerek yorucu bir yürüyüşle ağır ağır bir baştan bir başa dolaşıyordu. Anayı rahatsız etmemek, yürürken gürültü yapmamak için ayakkabılarını çıkarmıştı. Şu var ki Pelagi uyumuyordu. Delikanlı gidince sordu. Ben bunlardan korkuyorum. Kıpkırmızı kesilmiş bir ocağa benziyor. Isıtmaz ancak yakar. Küçük Rusyalı, evet, aceleci ve öfkeli bir adam. Ona İsa'yı'dan hiç söz etmeyiniz. Doğrusunu isterseniz bu İsa'yı dedikleri herif ispiyonluk ediyor. Hem bu hizmetten dolayı çok para alıyor. Şaşmam, çünkü en iyi dostu jandarmadır. Ancak kaygılı bir biçimde konuşmasını sürdürdü. Vasovçikov günün birinde kendini boğacak. Bak işte, amirlerimiz olan efendiler bizde şu aşağı tabakadan insanlarda ne duygular uyandırırlar. Şimdi şu çıkıp giden adam gibi ne kadar insan varsa hepsi bulundukları mevkinin bayağılığını, sefilliğini anlayacak duruma gelir, sabırları tükenirse ne olur bilir misiniz? Gökyüzü kana boyanır. Yeryüzünde sanki kırmızı bir yosun bağlamış gibi kan köpürür. Ana zayıf bir sesle mırıldandı. Kötü, kötü, korkunç bir hal bu. Düşmanlarımız hak ettikleri işlemi görecekler, bunda kuşku yok. Ancak onlardan dökülecek her damla kan, o zamana dek halkın dökeceği kan selleriyle yıkanmış olacak. Birden gülmeye başladı. Bunun böyle olması haklı. Ne var ki insanı avutmuyor. Bir pazar günü ana bakkal dükkanından eve dönüp de kapıyı açtığında eşiği geçmeden yaz yağmuru gibi ansızın gelen bir sevinç bütün vücudunu kapladı. İçeriden Pavel'in sesini işitmişti. Küçük Rusyalı bağırdı. İşte geldi. Ana oğlunun birden dönerek kendisine baktığına dikkat etmişti. Yüzü büyük umutlar adayan bir duygu ile parlıyordu. Bu apansız geliş kadını birden şaşırtmıştı. Bir kenara oturarak mırıldandı. İşte en sonunda geldi. Pavel annesine doğru eğildi, benzi soluktu. Kirpiklerinde ufacık parlak yaşlar parlıyor, dudakları titriyordu. Bir saniye sustu. Pelagi hiçbir şey söylemeden onu seyrediyordu. Küçük Rusyalı başını yere eğerek ıslık çala çala önlerinden geçti, dışarı çıktı. Pavel titreyen elleriyle annesinin ellerini sıkarak alçak derin bir sesle "Teşekkür ederim." dedi. "Teşekkür ederim anne, çok teşekkür ederim anneciğim." Oğlunun yüzündeki hal, sesindeki biçim ve uyum, Pelagi'nin kalbinde bir sevinç uyandırmıştı. Elleriyle Pavel'in saçını okşuyordu. Başını şiddetle çarpan kalbine bastırıyordu. ''Tanrı yardımcın olsun oğlum, bana ne diye teşekkür ediyordun?'' ''Çünkü bizim başladığımız önemli bir işin bitmesine yardım ettin. Onun için teşekkür ederim.'' İnsanın annesi düşüncesiyle de kendisine akraba olursa bu ne büyük mutluluktur. Pelagi yanıt vermedi. Oğlunun sözlerini içer gibi bütün kalbiyle dinliyor, hoşnut, şaşkın onu gözden geçiriyordu. Oğlunu şimdi öyle aydın, kendini öyle yakın buluyordu ki. Anne, eskiden sana hiçbir şey söylemez, hiç sesimi çıkarmazdım. Anlıyorum ki benim uğraştığım şeyler, benim mesleğim senin hoşuna gitmiyor. Senin zavallı kalbine acıyor, buna karşılık hiçbir şey yapamıyorum, ne yapacağımı kestiremiyorum. Öyle sanıyordum ki sen hiçbir zaman bizimle birleşmeyeceksin. Bütün yaşayışın nasıl sessizlik, katlanma içinde geçtiyse, bundan sonra yine öyle sessizlik içinde, kahır içinde geçecek. Ah bilsen bu bana ne kadar acı geliyor. Ana burada küçük Rusya'nın adının anmış olmak için dedi ki, Andre bana çok şey anlattı. Pavel gülerek, evet biliyorum, yaptıklarını hep Andre'den öğrendim dedi. Yegor da bana çok şey öğretti, biz onunla bir köyden imişiz. Daha garibi, Andre bana okuma bile öğretecekti. Sen de utandın, ders almak ağrına gitti. Sonra gizlice kendi kendine okumaya başladın, değil mi? Ana sıkılarak, bak şuna, benim yaptıklarımı gözetliyormuş meğer dedi. Kalbini dolduran sevincin coşkunlukları içinde sordu. Çağır da gelsin, bizi rahatsız etmemek için çıktı. Zavallının annesi yokmuş. Pavel odanın kapısını açarak seslendi. Andre, neredesin? Buradayım, odun yoruyorum. Daha çok zaman var, buraya gelsene. Geliyorum. İçeri girmeden önce mutfağın eşiğinde telaşlı bir biçimde durarak, Vesovçikov'a söyleyeyim dedi, odun getirsin, azalmaya başlamış. Gördün mü nine, hapishanede Pavel'e yaramış. Hükümet devrimcileri cezaya çarptıracak yerde besleyip seniriyor. Ana gülmeye başladı. Kalbi hafifçe titriyordu. Taşkın bir mutluluk içinde adeta sarhoş olmuştu. Ne var ki bir esirgeme duygusu onda çocuğunu yine eskisi gibi sakin görmek özlemini uyandırıyordu. Mutlulukla dolu olan kalbi istiyordu ki yaşamında bu ilk duygu, ilk duyduğu sevinç birden bir düğüm halinde bükülerek orada her zaman canlı, şiddetli kalıversin. Bu mutluluğun azalmasından korkuyormuş gibi rastgele nadir bir kuş bulan bir kuşçu ivecenliği ile onu örtmeye, gözlerden saklamaya koştu. Sen daha bir şey yemedin değil mi oğlum? Haydi gidelim de yemeğimizi yiyelim. Hayır, aç değilim. Dün hapishanede gardiyan söylemişti. O zamandan beri ne açlık duyuyorum ne susuzluk. Burada ilk rastladığım adam ihtiyar Sizov'dur. Beni görür görmez yanıma geldi, hatırımı sordu. İhtiyatlı davranması için uyardım. Çünkü ben şimdi tehlikeli bir adam oldum. Polisin gözcülüğü altında bulunuyorum. Ben bunu söyleyince o bana yanıt olarak, önemi yok dedi. Sonra yeğeninden söz etti. Bilir misin ne dedi? Fener hapishanede nasıl davrandı? Niyetini anlamak istedim. Arkadaşlarından söz etmemek, boş boğazlılıkta sakınmak dedi. Fedor'un namuslu, akıllı bir delikanlı olduğunu söylediğimde sakalını okşayarak, elbette bizim ailemizden alçak çıkmaz. Andre başını sallayarak yanıt verdi. Adam pek öyle aptal değil. Çok kez birlikte konuşur görüşürüz. Doğrusu namuslu bir adam. Fedya yakında çıkacak mı? Bugünlerde çıkar belki. Sanırım hepsini bırakacaklar. Aleyhimizde bir kanıt bulamadılar. İsa'nın anlattıklarından başka bir şey yok. O da ne kadar bilebilir? Ana odaya girip çıktıkça oğlunun yüzüne bakıyordu. Andre pencerenin önünde ayakta durmuş, ellerini arkasına kavuşturmuş, delikanlıyı dinliyor. Pavel iri adımlarla odada geziniyordu. Hapishanede uzattığı sakalı ince kara halkalar halinde yanağını kaplayarak yüzünde yanık rengini değiştiriyordu. Çevresi içeri çekilmiş olan gözlerinin bakışları karanlıktı. Ana yemeği hazırlayınca oturunuz dedi. Andre sofrada konuyu dibine getirdi. Olayı anlatıp bitirdiğinde Pavel üzüntüsünü gösterir bir sesle, ben burada bulunsaydım bırakmazdım dedi. Neyle gitti? Kalbinde bir isyan duygusu, kafasında karışık bir düşünceyle değil mi? Andre gülerek, öyle ama 40 yaşına gelmiş, uzun süre kuşku ve ikircikleriyle çarpışmış bir adamı değiştirmek güç şey dedi. Tartışmaya başladılar. Kullandıkları deyimleri Pelagi anlamıyordu. Yemek bittiği halde onlar hala bildikçe deyimleri içinde yuvarlanan tartışmalarına son vermemişlerdi. Ara sıra konuşmalarına bir sadelik geliyor, biz yolumuzdan bir adım bile ayrılamayız, tuttuğumuz yolu düzgünce izlemeliyiz. Yolda yürürken bizi kendilerine düşman bilen milyonca insana çarpıp geçmeliyiz. Ana dinliyordu. Anladığına göre Pavel köylüleri sevmiyor, oysa Andre onları savunma yolunu tutarak iyiliğin ne olduğunu halka öğretmenin gerekliliğinde diretiyordu. O Andre'nin dediklerini daha iyi anlıyor, Andre'yi davasında haklı buluyordu. Andre Pavel'e bir şey söylediğinde Pelagi kulak veriyor, oğlunun vereceği karşılık sabırsızlıkla bayağı soluğunu keserek bekliyordu. Amacı küçük Lucia'nın sözlerinden Pavel'in incinip incinmediğini anlamaktı. Oysa onlar hiç durmaksızın, kızmaksızın tartışıyorlardı. Ara sıra Pelagio oğluna, öyle değil mi Pavel diye soruyor, Pavel gülümseyerek yanıt veriyordu, evet. Küçük Lucia'lı gizemli bir durum alarak, bakınız diyordu, iyi dediniz. Ancak yediklerinizi çiğnemediniz. Şimdi ise onların bir parçası boğazınızda kaldı. Gargara ediyordunuz. Pavel yanıt verdi. Allah aşkına aptalca şeyler söyleme. Kuzum ben böyleyim. Nerede olursa olsun sanki bir cenazede bulunuyormuşum gibi hep ağır başlayayım, anladın mı? İlkbahar yaklaşıyor, karlar erimeye başlıyor, karların beyazlığıyla ölçülen fabrikanın çamurlu ocakları şimdi bütün görünüşüyle meydana çıkıyordu. Gün geçtikçe sokağın çamuru bir kat daha artıyor, bütün mahalle yoksul, iğrenç haliyle görünüyordu. Evlerin saçaklarından sular damlamaya, evlerin kirli duvarlarından sanki terliyormuş gibi dumanlar çıkmaya başlamıştı. Güneş sık sık görünüyor, ötede beride ufak çaylar duraksayan akıntılardan sonra sakin ve serbest bataklığa akıyor. Öyle olunca ilkbaharın müjdecileri okşayıcı eskilerle mahallenin üstünde çırpınıyordu. Herkes Mayıs şenliğine hazırlanıyordu. Fabrikaya mahalle içinde kağıtlar dağıtılmaya başlanmıştı. Bu şenliklerin anlamının ne olduğu halka açıklanıyordu. Sosyalistlerle bir ilişkisi olmayan delikanlılar o kağıtları okuduktan sonra bu şenliği iyi yapmalı diyorlardı. Feday Mazin geziniyordu. Hapishanede zayıf düşmüştü. Söz söylerken, elleriyle işaret ederken öyle sinirliydi ki Pavel karşılık vermedi. Şeşenka konuştu. Acaba başkasına şey etseniz olmaz mı? Sözünü bitirmemişti. Ne etsem? Bayrağı başkasına bıraksanız. Pavel direnerek hayır dedi. Düşünün bir kere, sizin bunca gücünüz var, herkes sizi seviyor. Andre ile siz burada başsanız, serbest halinizde neler yapabileceğiniz bir kez göz önüne getirin. Çünkü o zaman yalnız hapse girmekle kalmazsınız. Sizi sürerler uzaklara, pek uzaklara sürerler. Orada yıllarca kalırsınız. Pelagie bu genç kızın sesinde pek iyi tanıdığı duygularının titrediğini seziyordu. Bu seste korku, endişe vardı. Şişenka'nın söylediği her söz ananın kalbine buzlu bir su damlası gibi düşüyordu.
Ayrım sonu.